Ayrım 23, sayfa 285. Rabin'in yönetiminde İsrail savunma gücü politikasının merkezinde demir yumruk yönetimi devam ediyordu. Ayaklanmayı askeri güçle bastırmak ve FKÖ ve FHKC eylemcilerini Lübnan'a sınır dışı etmek. Ama diğer İsrailler bu mantık üzerinde tekrar düşünmeye başlamıştı. 14 Ocak'ta Kudüs Postası'nın aynı baskısının arka sayfasındaki baş makalede sınır dışı edilmeler ve işgal altındaki bölgelerdeki İsrail'in sıkı tedbirlerinin yarattığı uluslararası taşkınlığın ortasında sakin bir ses ortaya çıkmıştı. Bu ses 40 yaşında Ramla'da yetişmiş bir kadına aitti. Makalesinin başlığı "Bir sürgüne bir mektup" adını taşıyordu. "Sevgili Beşir" diye yazmıştı Dalia. "Birbirimizi olağan dışı ve beklenmedik şartlar altında 20 yıl önce tanıdık. Ondan sonra da birbirimizin hayatının bir parçası olduk. Şimdi senin sınır dışı edilmek üzere olduğunu duydum. Şu an hapiste olduğundan ve belki bunu seninle irtibata geçebilmek için son şansın olduğunu düşündüğümden bu açık mektubu yazmaya karar verdim. Önce hikayemizi tekrar anlatmak istiyorum. Dalia, Yehezkel'in kendi tarihini yazma düşüncesini önce aklından çıkarmıştı. Sonra içimdeki bir ses, içimdeki bir inanç dalgalar halinde yükselerek "Evet, bunu yapman doğru, bunu yapmalısın" diyordu. O anda cesaretim geldi ve evet, ben orada olacaktım, bunu biliyordum. İsrail'li okuyuculara Eşkenazilerin, Hayrilerin ve Ramla'daki evin hikayesini tekrar anlattı. Beşir'in 6 gün savaşından sonraki ziyaretini, Dalia'nın Ramallah'a ziyaretini ve politik farklılıklar denizinin üzerinden kurdukları sıcak kişisel bağlarını ve onun anlayışını, sonunda 1948 Kasım'ında Moshe ve Solya'nın taşındığı evin terk edilmiş bir mülk olmadığını aktardı. 20 yıl önce genç bir kadın olarak saklı birkaç gerçekle uyanmak benim için çok zordu. Mesela bizi Ramla ve Lod'daki Arap toplumunun 1948 yılında İsrail ordusu gelmeden çok önce her şeylerini bırakıp korkakça kaçtıklarına inandırmışlardı. Bu inanç bize güvence vermişti. Suç ve vicdan azabını önlemek içindi. Ama 1967'den sonra sadece seninle değil ama Ramla ve Lod'dan sürgüne şahsen katılmış bir İsrail Yahudi ile de tanışmıştım. Bana hikayeyi yaşadığı şekliyle anlatmıştı ve Yitzhak Rabin hatıralarında daha sonra bunu onaylamıştı. "Ülkeme duyduğum sevgi" diye yazıyordu Dalia. Masumiyetini kaybediyordu. Bakış açımda bazı değişiklikler yer almaya başlıyordu. Sonra o unutulmaz günü tekrar anlatıyordu. Ahmet Hayri'nin kendi inşa ettiği eve yaptığı tek ziyareti. Limon ağacının yanında gözlerinden yaşlar akar dururken. Moşa Eşkenazi'nin birkaç limonu dalından koparıp Ahmet'in eline bıraktığı anı. Uzun yıllar sonra babanın ölümünden sonra annen bana babanın kendini endişeli hissettiği ve uyuyamadığı zamanlarda Ramallah'taki kiralık evinizde elinde limonla yürüdüğünü anlattı. O limon babamın o ziyarette ona verdiği limondu. Ondan sonra seni her gördüğümde bu evin sadece benim evim olmadığı duygusu giderek şiddetlendi. Bize çok meyve ve huzur veren limon ağacı diğer insanların kalbinde de yer salıyordu. Bu ferah ev, yüksek tavanlarıyla, büyük camlarıyla ve geniş bahçesiyle çekici mimarisi olan ev, sadece bir Arap evi değildi. Şimdi onun arkasında yüzler vardı. Duvarları, diğer insanların hatıralarını ve gözyaşlarını hissettiriyordu. Dalia, ailesini Beşir'e bağlayan şeyi garip kader olarak nitelendiriyordu. Her ne kadar evi bir kreşe ve Arap-Yahudi diyaloğu için bir merkeze çevirmek uzun bir süre için ertelenmiş olsa da, bu kader onun hala aklındaydı. "Çocukluk anılarımızın bağlandığı bir evdi" diye yazıyordu. Bizi yüz yüze getirdi. Ama Dalia kendisiyle Beşir arasındaki geniş uçurumun aşılarak gerçek bir uzlaşmanın olası olup olmadığını sorguluyordu. Beşir'in inancına ve Süpersol marketine atılan bombayla 3 sivilin ölmesi sonucunda hapis şartlarını, "Hala kalbim o zaman öldürülenler için acıyor" ve sonra Beşir'e politikasını değiştirmesi için yalvardığını hatırlıyordu. Dalia Beşir'i George Habash'a ve FHKC'ye verdiği desteğin hiçbir zaman kabullenmediği ama Dalia'nın varsaydığı Filistin'in hiçbir parçasında Musevi bir devlete katlanmamayı temsil ettiğini, öyle bir durumda Filistinlileri kendi kararları için yaptıkları mücadelede desteklemeye hazır Yahudileri soğutacağını söyledi. "Senin gibi insanlar Beşir, büyük bir sorumluluk taşıyor. FHKC'nin İsrail'in yerine asırlarca sürecek bir devlet kurma kararlılığı ve bu hedefe ulaşmak için terörü kullanması bu endişelerimizi doğruluyordu. Eğer kendi geçmişindeki terörist eylemlerinden sıyrılabilirsen, kendi insanlarına bağlılığın benim gözümde daha gerçek bir manevi güç kazanacaktır. Terörün subjektif bir bakış açısından daha göreceli bir şart olduğunu gayet iyi anlıyorum. Bazı İsrailli politik lider de geçmişte teröristti ve hiç pişman olmadılar. Bizim tarafımızdan terör diye düşündüğümüzü senin halkının silahlı mücadele olarak gördüğünü biliyorum. Filistin hedeflerini havadan bombaladığımızda ve kaçınılmaz olarak sivilleri de vurduğumuzda bunu kendimize savunma hakkı olarak düşünürken siz bunu gelişmiş teknolojiyle havadan yapılan kitlesel terör olarak algılıyorsunuz. Her iki tarafın da kendi durumunu doğrulamak için yaratıcılığı mevcuttur. Daha ne kadar bu kısır döngüyü devam ettireceğiz? Sonra Dalia Beşir'i sınır dışı eden kendi hükümetinin eylemine döndü. Bu eylemin insan haklarına ihlal olduğunu, Filistinliler arasında daha büyük acı ve aşırılık yaratacağını ve sınır dışı edilenlerin dışarıdan İsrail'e karşı eylem planlamaya daha özgür kalacaklarını söyledi. Ama Dalia, Beşir'in sınır dışı edilmesinin gerisinde politikadan daha önemli bir şeyin olduğunu anlıyordu. Sen, Beşir, çocukken Ramla'dan sürgünü zaten yaşamışsın ve şimdi 40 yıl sonra başka birini Ramallah'ta yaşamak üzeresin. Böylece iki kere mülteci oluyorsun. Karından ve iki çocuğun Ahmet ve Hanine'den, yaşlı annenden ve ailenden geri kalanlardan ayrılabilirsin. Çocukların onların babalarından ayrılanlardan nefret etmekten nasıl kaçabilir? Acı nesiller boyu gittikçe artacak ve sertleşecek mi? Bence Beşir, şimdi senin bir liderliği üstlenmek için bir fırsatın var. Seni sınır dışı ederek aslında İsrail senin gücünü artırıyor. Sana hakların için şiddet içermeyen bir liderlik göstermeni rica ediyorum. Hem Filistinlilerin hem de İsraillerin güç kullanmanın bu anlaşmazlığı çözemeyeceğini anlamalarını rica ediyorum. Bu öyle bir savaş ki bunu kimse kazanamaz veya her iki toplum da özgür olur ya da hiçbiri. Çocukluk anılarımız trajik bir biçimde kesişti. Eğer bu trajediyi ortak bir lütufa dönüştürme yolunu bulamazsak, geçmişe takılmamız geleceğimizi yok edecek. Sonra başka bir neslin mutlu çocukluğunu çalacağız ve kutsal olmayan bir neden için bunu kabusa çevireceğiz. Senin ve Tanrı'nın yardımıyla çocuklarımızın bu kutsal toprakların güzelliği ve cömertliği içinde rahat olmaları için dua ediyorum. Allah'a emanet ol. Tanrı seninle birlikte olsun. Dalia. Beşir haftalarca Dalia'nın açık mektubunu okuyamamıştı. Yayınlandığı gün o ve diğer 3 sürgün Lübnan bölgesinin içinde Beka Vadisi'ndeki FHKC eğitim kampındaydı. Bir sonraki gün Lübnan'daki FHKC lideri Salih Salih tarafından yönetilen bir ambulansın içinde güvenlik bölgesi sınırına yakın Kısara'nın bir köyüne gitmişlerdi. Bu bölgenin çoğu İsrail'in masraflarını karşıladığı ve örgütlediği alanı Güney Lübnan ordusunun yardımıyla kendi kontrolleri altındaydı ama bölge barıştan çok uzaktı. İsrail işgali altında tedirgin olan düşman köyleri Allah'ın ordusunu Hizbullah'ı hayata geçirmişti. Hedefleri İsrail'i Güney Lübnan'dan kovmaktı. Sovyet yapımı Katyusha roketlerini Kuzey İsrail'e fırlatmaya başlamışlardı. 1982 yılında Beyrut'u istila eden ve saldıran İsrail 6 yıldır Lübnan'ı işgal altında tutuyordu. 1970'teki karar Eylül'den sonra Arafat'ın FKÖ'sü, Habaş'ın FHKC'si ve diğer isyancı gruplar Ürdün'den ayrılmış ve örgütlerini Lübnan'da kurmuştu. Devlet içinde gerçek olmayan devletleriyle İsrail'e aynen Hüseyin'in krallığındaki gibi saldırılar düzenlediler. İsrail, Filistinli militanların varlığından ve Lübnan'daki Müslüman toplumun hızlı artışından korkan Lübnanlı Hristiyan milislere 10 milyonlarca dolar akıttı. Milisler İsrail adına Filistinli gruplara karşı savaştılar ama pek başarılı olamadılar. Ve 1982'de General Ariel Sharon ve İsrail kuvvetleri Beyrut'u kuşattı. Binlerce bomba Lübnan'ın başkentine yağdı. Sharon, Güney Beyrut'un yerle bir edilmesi gerektiğini bildirmişti. Sharon'un amacı, Arafat ve Filistinli kuvvetleri Lübnan'dan ve İsrail'den daha uzağa sürmekti. FKÖ kuvvetleri beklenenden daha sert direniş gösterdi ama Temmuz sonlarında Arafat ve FKÖ yönetimi kaçınılmazı düşünmeye başladı. Lübnan'ı boşaltıp sürgünde daha güvenli bir sığınak bulmak. 21 Ağustos 1982'de ilk 400 Filistinli gerilla, Yunan ve Türkler tarafından kontrol edilen bölgelere ayrılmış olan Lübnan açıklarındaki adaya, Kıbrıs'a gitmek üzere Lübnan'dan ayrıldı. Bundan sonraki 2 hafta boyunca 14 bin gerilla daha onları takip etti. Arafat'ın kendisi 30 Ağustos'ta ABD'nin 6. filosu tarafından korunan Yunan bandıralı bir ticari gemiyle Lübnan'dan ayrıldı. 1 Eylül'de FKÖ 3. kez sürgünde değişik bir ülkede kuruluyordu. Arafat ve askerlerinin kendileri için yeni bir seçenek olduğunu düşünen Akdeniz'e kıyısı olan Kuzey Afrikalı ülke Tunus'ta, Lübnan'da geride 500.000 Filistinliği sefil mülteci kamplarında bırakmışlardı. Onlar Lübnan'a 1948'de 15 gün içinde evlerine dönecekleri sözüyle gelmişti. 34 yıl sonra bile hala çocuklarına çoktan yok edilmiş köylerinin sokak isimlerini öğretiyorlardı. Hiçbirine Lübnan vatandaşlığı verilmemişti. Zaten kendilerini misafir edenlere bunu istemediklerini bildirmişlerdi. Tek arzuları Birleşmiş Milletler'in onayladığı eve dönüş haklarını kullanmaktı. FKÖ kuvvetlerinin ayrılmasından 2 hafta sonra Beyrut'taki Sabra ve Şatilla mülteci kamplarındaki yüzlerce sivil Filistinli katledildi. Katliam, İsrail'in dost bir devlet başkanı olacağını umut ettikleri Lübnanlı Hristiyan Başkan Beşir Gemayel'in ölümünden bir gün sonra başladı. İnfazcılar, Gemayel'in ölümünden sonra Ariel Sharon ve diğer İsrail askeri yetkililerin cesaretlendirilmesiyle kamplara gelen falangist Hristiyan milislerdi. Görevleri, görünüşte FKÖ'nün ayrılmasından sonra hala kamplarda gizlendiği varsayılan 2000 militanın kökünü kurutmaktı. İsrailli generaller ve piyadeler kampların dışında beklerken ve İsrail kuvvetleri milislerin aramalarını kolaylaştırmak için aydınlatma fişeklerini atarlarken falangistler 48 saat süren öldürme işlemine başladılar. Bu iki kampta yaşayan her canlı, erkekler, kadınlar, bebekler, hatta eşekler ve köpekler bile falangistler tarafından katledildi. Bu hikaye Washington Post'ta Lauren Jenkins tarafından şöyle anlatılıyordu. Cumartesi günü yabancı gözlemciler geldiklerinde Şatilla kampındaki sahne tam bir kabus gibiydi. Kadınlar sevdiklerinin cesetlerinin başında feryat ediyordu. Cesetler sıcak güneş altında şişmişti ve sokaklar binlerce kullanılmış şarjörle doluydu. Evlere yaşayanlar daha içindeyken dinamit atılmış ve buldozerlerle üzerlerinden geçilmişti. Kurşun delikleriyle dolu duvarların önünde gruplar halinde cesetler yatıyordu. Görünüşe göre orada infaz edilmişlerdi. Diğerleri geçitlere ve sokaklara dağılmıştı. Büyük bir olasılıkla kaçmaya çalışırlarken vurulmuşlardı. Issız binalar arasındaki her küçük pis geçitte Filistinlilerin 1948 yılında İsrail'in kuruluşunun ardından ülkelerinden kaçtıklarından beri yaşadıkları bu yerler hepsi ayrı dehşet hikayelerini anlatıyordu. İsrail kuvvetleri Lübnan kuvvetlerinin büyük mezarlıklar kazması için buldozer temin etti. İsrail'in son tahminlerine göre en azından 700 Filistinli katledilmişti. Bağımsız uluslararası bir komisyon ölü sayısını 2750 olarak belirlemişti. Sabra ve Şatilla katliamı dünyayı şok etmiş ve İsrail'de zulme karşı insanları harekete geçirmiş, Dalia ve Yeheskel'in de içlerinde olduğu neredeyse 400 bin gösterici Tel Aviv sokaklarını doldurmuş ve resmi bir soruşturma istemişlerdi. Dalia, diğer insanların başına böyle bir olay geldiğinde bir insan kenarda beklemez, bu Yahudilere uymayan bir davranıştır diye uyarıyordu. 5 ay sonra İsrail Kahan Komisyonu, İsrail ve Sharon'un katliamdan dolayı sorumluluk taşıdıklarını bildirdi. Komisyon, Savunma Bakanı'nı falangistlerin mülteci kamplarındakilere karşı intikam dolu hareketlerini göz ardı etmekle suçladı ve İsrail hükümeti tarafından bulunduğu mevkiden hemen alınmasını tavsiye etti. Çok geçmeden Sharon, İsrail'in politik olarak dokunulmamış bölgelerine geçici geziler yapmaya başladı. Beşir, Cebril Recep, diğer iki sürgün Lübnan'a kağıtları olmadan ulaşmışlardı. 14 Ocak 1988'di. Lübnan'daki mülteci kamplarında bulunan diğer Filistinliler gibi vatansızdılar. Lübnan yetkilileri tarafından istenmiyorlardı ve eve dönmeye kararlıydılar. Mültecilerin aksine onların sınır dışı edilmeleri uluslararası dikkati üzerlerine çekmişti. Bunu Filistin davası ve özellikle ayaklanma için her yönüyle kullanmaya niyetliydiler. Cebril'in bir fikri vardı. 4 eylemci Lübnan'ın mümkün olan en güney ucunda çadırlarını kuracak bir yer bulsa ne olurdu? FHKC rehberleri Salih 4 adama bunun çok zor olacağını söyledi. Eylemler çok sınırlandırılmıştı ve BKA vadisinin tam kontrolünü elinde tutan Suriye tarafından tutuklanma riski vardı. Adamlar mümkün olduğunca gizlice hareket etmeliydiler. Beşir, Cebril ve diğer sürgünler Salih Salih tarafından kullanılan bir ambulansın arkasına saklandı. Ambulans, BKA vadisinin arka sokaklarında kıvrılarak Uluslararası Kızıl Haç'ın bir ofisinin bulunduğu Kısara köyüne doğru ilerledi. Adamlar, Kızıl Haç'ın kendilerini görmekten memnun olmayacaklarından emindiler. Ama onları kovacak da değillerdi. Kızıl Haç binasının önündeki alanda ambulanstan indiler. Biri onlara çadır verdi. Hemen yanına bir Filistin bayrağı diktiler. Birkaç saat içinde yerel destekçiler birçok çadırla geldiler ve çok geçmeden dört meşhur sürgün, gittikçe genişleyen eylemci gruplarının, ileri gelenlerin ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. En az 100 kişinin olmadığı hiçbir akşam hatırlamıyorum, diyordu Beşir. FKÖ ve FHKC liderleri onları görmeye geldi. Cezayir Dışişleri Bakanı onları ziyaret etti. Lübnanlı ve Suriyeli yetkililer onların durumlarını tartıştı ve Güney Yemen Büyükelçisi Lübnan Başbakanı ile konuşacağına ve hareketlerini kolaylaştırmak için 4 adama pasaport alacağına söz verdi. İşgal, İsrail'de bile sayıları gittikçe artan birçok Filistin davası destekçisini şiddetle tahrik eden bir sorundu. Bu destekleyicilere göre çözüm, İsrail'in 1967 yılı öncesi sınırlarına yeşil hattın ardına kadar çekilmesi ve hattın diğer tarafında bir Filistin devletinin kurulmasıydı. Bazı Filistinliler, 242 sayılı Birleşmiş Milletler önergesinde şekillendirilmiş uzlaşmanın bu anlaşmazlığa son vermenin en iyi yolu olduğuna inanıyordu. Ama Beşir ve yüz binlerce mülteciye göre 242 yeterli değildi. Onlar hala şu an İsrail topraklarında bulunan evlerine dönme hakkını içeren 194 sayılı önergeye, ilk Birleşmiş Milletler önergesine inanıyordu. Kızıl Haç alanındaki çadırların arasında dururken tek çözüm geri dönmek, dedi Beşir muhabirlere. Biz vatanımıza geri dönmek istiyoruz. Muhabirler bu geri dönüşün, İsrail'in gücü, onlarca yıl Arapların aldığı yenilgiler ve hatta Güney Lübnan'dan sınır dışı edilenlerin kendilerini ifade etmelerine izin veren Arap hükümetlerince artan huzursuzluk düşünüldüğünde nasıl olabileceğini bilmek istiyordu. Burada olmamıza karşı bir Arap kararı varken, diye cevapladı Beşir. Araplardan bize uçak vermelerini istedik. Böylece evimize Filistin'e dönebiliriz. Ve bu bir intihar eylemi olur. Beşir, bu isteklerinin yerine getirilmeyeceğini çok iyi biliyordu. Aynı zamanda muhabirlerin bu düşüncelerini yazacaklarını ve tüm dünyanın bunları duyacağını da biliyordu. Salih Salih hayranlıkla Beşir'i izliyordu. İşte tam bir erkek, diye düşündü Salih. Her zaman daha geniş politik sorunlara odaklanmış görünerek basının dikkatini üzerine nasıl çekeceğini bilen biri. O bunu bir İsrail politikası olarak analiz ediyordu. Kişisel bir şey değildi, dedi Salih. Kendisini bunun dışında tutuyordu. Kendi kişisel acılarından bahsetmiyordu. Beşir'in stili sakin ama etkileyiciydi. Vurgulu, alçak sesle ve nadiren gülümseyerek konuşuyordu. Her zaman olduğu gibi sol eli cebindeydi ve sağ elinin avuç içi yere dönük bir şekilde havayı jilet gibi kesiyordu. Filistinli gruplarla yaptığı toplantılarda hırslı ve bazen kavgacı olarak biliniyordu ama halka açık yerlerde ölçülü konuşur ve azami etki yaratmayı hedeflerdi.